Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda. Hayal, hayat, sanat.
Hayal, hayat, sanata hoş geldiniz.
Hoş geldiniz programımıza. Her hafta olduğu gibi Didem Güneri ile Özlem Öztaş hazırladı programı sizin için. Mikrofonda ben Abdullah Koltuk.
Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
Sefa Aktı'nın katkısıyla bir saate yakın size kültürden, sanattan söz edeceğiz. Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatalım.
Evet, 0312 463 34 19 463 34 21. Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz.
Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Podcastlerimizi dinlemek için tek yapmanız gerekense trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresini ziyaret etmek.
Devası altın pullu balıkta. Eğer balığı bulur bişiri değirseniz şifa bulursunuz.
Biliyorsunuz, en güzel kiraz Afyon'da yetişir. Hanginiz bana Afyon'dan 3 kilo...
Bu kız güzelmiş güzel olmasına, ama bir özelliği daha varmış.
İşte benden size bir hatıra. Parmaklarını şıklatmasıyla ormanın ötesinde kocaman uçsuz bucaksız bir tarla be.
Allah'ın kulu çok uymuş. Çok uymuş ama kaç tane? Belki bir, belki bin tane.
Bir varmış, bir yokmuş. Diyarlardan bir diyarda küçük bir çoban kizi varmış. Bir de koyun sürüsü.
Ve eski hamam içinde develeye tellalken, pireleye berberken, ben annemin beşiğini tıngı mıngı sallarken...
Altmış vezir ona şöyle demiş. Sultanım, bu kızı saraya davet edelim.
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Evet, masallar.
Evet.
Böyle başlar genelde masallar. Pek çok programda da sohbet konumuz oldu. Hayal, hayat, sanatta birçok kez masalları konuştuk. Bugün yine masallardan söz edeceğiz ama bu kez masallarımızla ilgili büyük bir proje hakkında konuşacağız.
Evet, kiminle konuşacağız? Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Sayın Doçent Doktor Zeki Eraslan bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Hoş geldiniz. 2019'da başlayan ve İslamiyet öncesi dönemden bugüne kadar Türkiye'ye ait masalları bir veri tabanında bir araya getirmeyi amaçlayan Türk Masal Külliyatı projesini konuşacağız sizinle.
Elbette.
Nedir Türk Masal Külliyatı projesi? Bu yıl itibariyle tamamlandı. Bundan sonra neler olacak bu kapsamda?
Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Radyosu başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bahsettiğiniz proje TÜMAK projesi. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı projesi olarak hayata geçirdiğimiz bir proje. Projedeki amacımız şuydu: İslamiyet öncesi dönemden günümüze kadar olan bütün masalları, unutulmaya yüz tutmuş masalları bir veri tabanında, dijital ortamda bir araya getirmek idi. Ve bu bağlamda 6000'i aşkın masal bir araya getirildi. Burada çıkış noktamız şuydu: çocuklarımız artık bize ait bizden masallarla büyüsün, ruh dünyalarını kendilerine ait metinlerle şekillendirsin idi. Malumunuz 200 yıldır batı masallarıyla büyüyen kuşaklarız. Bizler, bizlerin babaları, dedeleri, işte Alman Grimm kardeşler, işte
Ezop masalları, Andersen masalları,
La Fontaine masalları. Şimdi masal dediğimiz metinlerde bir milletin, kültürün, medeniyetin şifreleri yer alır. İrfan geleneğini siz orada izleyebilirsiniz. O çocukların bilinçaltını şekillendiren metinler son derece önemlidir. Bize ait bizden masallarla çocuklarımızın büyümesi şiarıyla biz yola çıktık. Ve bir taraftan bunu hedeflerken bir taraftan da unutulmaya yüz tutmuş masallarımızın bu yönünün önüne geçtik. Ve bir TÜMAK veri tabanında Masal.gov.tr'de bu masallara yer vererek binlerce masalı bir araya getirdik. Burada da şunu gördük, Türk kültürünün, Türk medeniyetinin masal birikimi Avrupa ülkelerinden kat be kat daha fazla. Neden kendi masallarımızdan haberdar olmayalım ve kendi masallarımızla ebeveynlerimiz artık çocuklarımızı uyutmasın, onlarla büyütmesin? Bu şekilde yola çıktık.
Girişte biz farklı şive, ağız ya da aksanlarla farklı kısa kısa masallardan anekdot diyelim ya da bölümler aktardık. Bunlar aslında büyük Türk dili ailesinin de unsurları, önemli zenginlikleri. Yani ta Kazakistan'dan Almanya'ya kadar çok geniş bir Türk coğrafyası var ve bu Türk coğrafyasında da çok geniş bir masal ağı var. Bundan mı yararlanıyorsunuz? Bunu mu külliyata yerleştireceksiniz?
Şimdi bu projenin iki aşaması var. Birinci aşaması Türkiye sahası, TÜMAK dediğimiz. İkinci aşaması Türk dünyası masalları. Biz birinci aşamasını tamamladık. O jenerikte, girişte dinlediğimiz masallar bizim cep telefonu uygulamamızda şöyle bir özellik var. Bir, bütün Anadolu masalları, Türkiye sahası masalları İstanbul Türkçesi ile seslendirildi. Bir de yöresel ağızlarla seslendirildi 7 bölgeden. Ve o seslendirmeyi yapan kişiler yörede doğmuş büyümüş tiyatro sanatçıları. Yani o yüzden çok da başarılı bulundu. Çok da ilgi çekti bu yöresel ağızla seslendirme olayı. Şimdi dönecek olursak Türkiye sahasından sonra Türk dünya sahasına biz geçtik. Ve bu sene bu projeyi de başlattık. Ve Azerbaycan ile çalışmanın ilk adımını tamamladık. Daha sonra da Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan şeklinde Türk dünyası masallarını da bir araya getirip onları da çağın gerektirdiği teknolojiyle çocuklarımızın hizmetine sunacağız.
Balkanlara da geçecek misiniz daha sonraki aşamada?
Balkanlar üçüncü aşamada düşündüğümüz bir çalışma ama ikinci aşamada Türk dünyasını çalışıyoruz.
Peki Türk dünyası masalları tahmin ettiğinizden daha mı geniş çıktı? Nedir son araştırmalar, çıkan veriler neyi yansıtıyor?
Elbette yani Türk kültür ve medeniyeti gerek Anadolu boyutuyla gerekse Türkistan boyutuyla, Orta Asya boyutuyla çok büyük bir zengin birikime sahip. Orada da bir farkındalık var. Biz orada ilgili makamlarla işte Türkiye'de Azerbaycan Büyükelçiliğimizde bir protokol yaptık. İlgili makamlarla görüştüğünüz zaman o ülkelerde de Türk dünyası ülkelerinde de bu konuda bir farkındalık olduğunu görebiliyoruz. Ve büyük bir birikim var. O birikimi korumak, geleceğe aktarmak ve teknolojinin altyapısıyla bunu sağlamak için işin doğrusu Türkiye'nin desteğine de ihtiyaçları var.
Tabii.
Biz de bu desteği seve seve kendilerine vereceğimizi beyan ettik ve çalışmaları başlattık.
Kültürel etkileşim olmuş oluyor aslında. Biz hem yani Özbekistan masallarını dinlemiş olacağız. Onlar evet. Da bizim masallarımıza. Belki de ortak masallar vardır diye de düşünüyorum açıkçası, değil mi?
Tabii ki. Yani aynı kültürün, aynı medeniyetin farklı coğrafyada yaşayan insanlarıyız. O yüzden Türk kültür ve medeniyetinden iz taşıyan masallar elbette Anadolu'da olduğu gibi bunun iz düşümünü Kazakistan'da, Özbekistan'da da rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat ben bu bağlamda bir konuya da açıklık getirmek isterim. Biz bu masal birikiminden, TÜMAK masal veri tabanından bir proje daha ürettik. Masal Masal Türkiye cep telefonu uygulaması yaptık. Ve bu cep telefonu uygulaması şu an dünyada 140'ı aşkın ülkede indiriliyor. Ve bu uygulamadaki masalları da 8 dile çevirdik.
8 dil.
Bu diller arasında Japonca, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça var.
Dünyanın %80'i dinleyebilecek masalların bu durumda.
Elbette. Bu dillere bu masalların çevirisini de yaptık. Siz yakında yapacağımız bir görüşmeyle Türk Hava Yolları'yla biz şunu hayal ediyoruz. İstanbul'dan uçağa binen bir Japon çocuk Planet'te, THY'nin uygulaması olan Planet'te Masal Masal Türkiye'yi açacak ve Türk masalını Japonca olarak Japonya'ya seyahat edene kadar dinleyecek. Yani bizim bu projenin bir boyutu da uluslararası bir vizyonu var. Bir, ulusal olarak unutulmaya yüz tutan masallarımızı bir veri tabanında toplamak, bir araya getirmek. Uluslararası amacı da dünya çocuklarının Türk masallarından haberdar olmasını sağlamak. Çok iyi bilinen, aynı Grimm kardeş masalları gibi çok iyi bilinen en az 10 tane, 20 tane Türk masalını dünya çocuklarının bilmesini istiyoruz. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ve şu anda az önce de ifade ettiğim gibi 140'ı aşkın ülkede bu cep telefonu uygulamamız mevcut durumda indirilmekte ve indirilme sayıları da her geçen gün binlerce artmaktadır.
Uygulamanın adını tekrarlayalım. Masal Masal Türkiye.
Bunu App Store ve Play Store dediğimiz e-mağazalardan ücretsiz olarak indirmek mümkün. Dünyanın her tarafında.
Şimdi Batı medeniyetindeki masallarda biraz olumsuzluk öğesi ön plana çıkıyor. Yani çocuklar yetim kalıyor, öksüz kalıyor, kayboluyor, başlarına mutlaka bir bela geliyor. Çok kötü objeler ve çok kötü insanlar var. Onlarla mücadele ediyor. Türk masalları ise biraz daha olumlu. Böyle nar gibi bir bereketi simgeliyor. Ya atlar koşturuyor, insanlar eğleniyor, festival havası masallara yansıyor. Tabii ki olumsuzlukları gösteriyor. Yani Dede Korkut örneğinde olduğu gibi doğru örneklerle iyiye doğru gitmenin yöntemi gösteriliyor. Bu aradaki medeniyet farkı da bu masal sistemiyle ya da bu külliyatla biraz daha ortaya çıkacak ve çocuklara yansıtılacak herhalde.
Elbette bu dikkat çektiğiniz husus son derece önemli. Biz bu çalışmalara tabii sahanın önde gelen bütün bilim insanlarıyla başladık ve projemizde hala bu hocalarımız devam etmekte. Bu noktada güvenilir içerik çok önemli. Çocukların bilinçaltı dünyasına zarar verecek imgeler, işte o bahsettiğim bilim insanları, bunlara ilaveten çocuk pedagogları, eğitimciler ve psikologlar eşliğinde bu masal metinleri tekrar tekrar gözden geçirilerek çocukların ruh dünyasına, bilinçaltına zarar verme ihtimali olan öğeler ayıklanmak suretiyle bu çocuklarımıza bunu sunuyoruz. Tabii akademik olarak kullanılması, halk bilim araştırmacılarının bu masallardan bir veri olarak yararlanması ayrı bir konu. Onun için veri tabanımızda ayrı bir alan var. Ama çocuklarımıza sunduğumuz alan biraz daha dikkat ettiğimiz ve tümüyle de aslında güvenilir içeriğe sahip olduktan sonra hizmet sunumunu gerçekleştirdiğimiz bir durum.
Tabii geri dönüşler verilere yansıyor dediniz. Tabii. Her ay, her zaman geçtikçe binlerce indirilme var dediniz. Yorumlar nasıl peki? Sizin çünkü geri bildirimler alabiliyorsunuz yazılı olarak.
Yorumlar fevkalade. Çok güzel dönüşler arıyoruz hem yurt içinden, ülkemizden hem de yurt dışından. Mesela size bir örnek vereyim. Biz geçen ay Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'na katıldık. Bu projeyi ve diğer projelerimizi tanıttık. Oradaki Türk kardeşlerimiz geldi, çok çarpıcı bir şey söylediler. Dediler ki biz bu uygulamayla çocuklarımız bizim artık Türkçeyi unutmaya başlamıştı. İstanbul Türkçesini onlara öğreterek İstanbul Türkçelerini geliştirmelerini sağlayacağız. Yani Türkçe öğrenmelerine de katkı veriyoruz. Yurt dışındaki soydaşlarımızın çocuklarına. Diğer taraftan bir Alman çocuk, işte Fransız çocuk rahatlıkla bu uygulamaları indiriyor. Oradaki yurt dışı tanıtım müşavirliklerimiz, eğitim müşavirliklerimiz, kültür müşavirliklerimiz de buna katkı veriyor, büyükelçiliklerimiz. Haliyle Türk masallarından haberdar oluyor. Bu buradaki dönüşler de gerek çocuklardan ve gerek ebeveynlerden oldukça olumlu yönde. Şu yöresel ağızlarla seslendirme olayı yurt dışında çok ilgi çeken başka bir yön.
Tabii nerede duyacaklar ağzı? Ancak memleketlerine giderlerse yani işte.
Ki memleketlerini oraya taşıdıklarına da göz önüne almak tabii gerekiyor. Yani İsveç'te Kulu'nun İstanbul'dan büyük olduğu, Emirdağ'ın Belçika'da Ankara'dan büyük olduğu düşünüldüğünde bir Afyon şivesi duydum mesela bir masalda. Evet. Emirdağlılar için çok güzel.
Kesinlikle.
Yani Belçika'da bu masalı Emirdağ ağzıyla, Afyon şivesiyle duymuş olacaklar. Gerçekten bu anlamda da çok dikkat çekici bir proje.
Şu an Trabzon ağzı, Erzurum ağzı, Trakya bölgesi, Muğla, Van, Diyarbakır. Hepsiyle ilgili yörede doğmuş, büyümüş tiyatro sanatçılarının seslendirmesiyle bu ses dosyalarını cep telefonu uygulamamıza yerleştirdik.
Peki aklınızda var mı? En çok hangi masallar tercih ediliyor ya da en fazla ilgi gösterilen bölgeler ve masallar hangileri?
Şu an bütün masallarımıza ilgi düzeyinin benzer olduğunu ifade edebilirim. Yani ama içlerinde tabii çok beğenilen mesela Altın Dilli Kız gibi masallar, çok daha beğenilen masallar var. Ama bu cep telefonu uygulamamızda şu an 200 masal var. Bunlar dediğim gibi zaten binlerce masal arasından sahanın uzmanı, bilim insanları ve yerelden aldığımız dönüşlerle seçilen masallar olduğu için birlikte beğeniliyorlar.
Dolayısıyla da hepsi eş zamanlı olarak takip ediliyor,
tabii
dinleniyor.
Tabii ki, elbette.
Tabii beğendiğiniz masalı da bu uygulamadan indirebilme olanağımız var.
Tabii. Ücretsiz olarak bütün çocuklarımız, ebeveynlerimiz, dediğim gibi bütün dünyada, sadece ülkemizde değil, bu cep telefonu uygulamasını indirebilmekte. Biz şimdi bu cep telefonu uygulamasının ikincisini yaptık. Türk dünyasına yönelik. İşte Türk dünyası masalları cep telefonu uygulaması adıyla. Orada da Azerbaycan masallarını şu an bu uygulamaya koymuş olduk. Bu uygulamaları da şunun da altını çizeyim. Tümüyle kendi bilişim uzmanlarımızla yapıyoruz. Cep telefonu uygulamalarını geliştiriyoruz. Haliyle bu konuda çok hızlı bir aksiyon alabiliyoruz. Hızlıca hareket edebiliyoruz. Bir taraftan akademik bir üretim var, içerik üretimi var. Diğer taraftan da bilişimcilerimizin üretilen bilgiyi cep telefonlarına uygulaması senkronize bir şekilde, eş zamanlı bir şekilde söz konusu.
Tabii masal bitmez. O kadar çok masalımız var ki 6000 masaldan söz ettiniz, evet. Ama başka projeleriniz de var. Geçelim tabii, değil mi? Tabii. Türk sanatında sanatçılar ansiklopedisi, evet, hazırlıyorsunuz.
Evet.
Bu nasıl bir ansiklopedi? Dijital bir ansiklopedi mi? Basılısı olacak mı? Basacak mısınız?
Bir de Türk sanatında ifadesinde bir genel çerçeve çizmek gerekir mi?
Yani. Evet. Şimdi orada biz öncelikle dijital tabanlı şu an 5 tane proje yürütüyoruz. İşte bunların üçü sanat tarihi alanında. Bir tanesi mitoloji, diğeri de mutfak kültürü. Bunların ortak noktası hepsinin dijital tabanlı olması. Buradaki hareket noktamız şu. Açık kaynaklarda güvenilir bilgiyle insanımızın, araştırmacıların buluşmasını sağlamak. Yani malumunuz, şu an en büyük şikayet konularından birisi güvenilir bilgiye ulaşabilmek. Yani yapay zeka dediğimizde insanlara doğru bilgiyi verebilmesi için açık kaynaklardaki bilgilerin doğru olması lazım. Akademik süzgeçlerden geçmiş olması lazım. Biz bir kere bu yürüttüğümüz dijital tabanlı 5 projede en temel çıkış noktamız doğru bilgiyle buluşturulmasını sağlamak. Gerek araştırmacıların, gerekse konuya ilgi duyan herkesin. Türk sanatında sanatçılar deyince bu plastik sanatlarla sınırlı olan bir alanı kapsıyor. Türk sanatında sanatçılar Selçuklu döneminin sonundan Cumhuriyet'in başlangıcına kadar, yani Cumhuriyet dönemine kadar olan dönemdeki Türk sanatına değer katmış, Türk sanatçılarının hayatlarını ansiklopedik olarak bir veri tabanında vermeyi amaçlıyor. Cumhuriyet dönemi Türk sanatı tarihi projemiz var. O da Cumhuriyet tarihimiz boyunca, Cumhuriyet dönemi boyunca sanat tarihine ilişkin üretilen her şeyi kapsayan bir proje. Bunlar tabii akademik heyetlerle yürüyen, biz anayasal bir kurumuz, bilim kurullarımızla çalışan kamu kurumlarıyız bizim kurumlarımız. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kuruluşuna dahil 4 kurum gibi. Atatürk Kültür Merkezi de bu şekilde. Bizde farklı disiplinlerden 30 bilim insanı var. Ve bu 30 bilim insanının dışında da akademik olarak hizmetine, katkısına ihtiyaç duyduğumuz bilim insanlarını Yüksek Öğretim Kanunu 38. maddesi kapsamında biz projelerimizde görevlendirebiliyoruz. Haliyle bütün bu projelerin proje yürütme ekipleri, editörler kurulu, araştırmacılar kurulu sahanın önde gelen bilim insanlarından oluşuyor. Bu alandaki ihtiyaçlar, yazdırılması gereken maddeler tespit ediliyor ve ilgili alanda temayüz etmiş bilim insanlarına sipariş ediliyor. Gerekli denetlemelerden, hakemlik süreçlerinden geçtikten sonra da ansiklopediye eklenmesi uygun görülenler havuzda birikiyor. Belli bir aşamayı kat ettikten sonra da bu 5 dijital projemizin hepsini kamuoyuyla paylaşacağız.
Bu 5 dijital projeyi bir kez daha yineleyebilir miyiz?
Tabii. Türk Sanatı'nda Sanatçılar Projesi, Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı Tarihi Projesi, Türkiye'nin Giyim Kültürü Projesi, Mutfak Kültürü Projesi, bir de Mitoloji ile ilgili, mitoloji sözlüğü ile ilgili dijital projelerimiz.
O zaman hemen Türk giyinme kimliği, evet, projesini soralım size.
Elbette. Burada da Türk giyim kültürünün özellikleri, İslamiyet öncesi dönemden günümüze kadar hangi yönde evrilmiş, bunun bir tarihsel izlencesini ortaya koymak hedefimiz var. Ve yapacağımız yine dijital tabanlı, mesela bir Türkiye haritasıyla 7 bölgeye ayırdığımızda, siz ilgili bölgeye gittiğiniz zaman Türkiye haritasında, örneğin Ege bölgesine gittiğiniz zaman, o bölgenin giyim ve kuşamına ilişkin görsellerle ve açıklamalarla karşılaşacaksınız. Bu şekilde biz giyim kültürümüzün, bu belleğin, dediğim gibi İslamiyet öncesi dönemden günümüze kadar bir akış sürecini ortaya koymuş olacağız ve yine unutulmaya yüz tutmasının önüne geçeceğiz. Bu kültürden haberdar olacak.
Siz bunu platform olarak sunacaksınız. Almak, evet, isteyen değerlendirecek. Mesela bunu bir defileyle ortaya koymak söz konusu olabilecek mi? Siz yapacak mısınız ya da isteyen bu platformdan doğru bilgiye erişip buna göre mi uygulamaya koyacak, onu sahneye taşıyacak?
Çok teşekkür ediyorum. Bu defile konusu gündemimizde. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra bölge düzeyinde, bölge bölge defileler yapılması gündeme gelecek.
Müthiş olur.
Çok biz yapacağız.
Çünkü biraz da yani insanlar görmek ister. Yani tabii ki. Bunu biraz da insanların üzerinde gördüğü zaman gözünde daha fazla canlanır kıyafetin şekli. Bir de bahsettiğiniz dönem çok geniş bir dönem. Yani İslamiyet tabii öncesinden tabii Cumhuriyet'e kadar olan bir dönemde giyim de değişti. Gelenekler de kendini yeniledi. O anlamda
pek çok uygarlık da var. Yani o uygarlıkların takı kültüründen tutun da, tabii, yani bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğinizde pek çok farklı takı kültürünü tabii görüyorsunuz.
Ayağa giyilen, tabii, Yemeni'den, tabii, başa, tabii, takılan Yemeni'ye kadar her çok şey geniş değişik bir kültür ağı.
Elbette. Evet. Yani bu birikim ortaya koyan ve projenin sahibi kurum olarak bu defileleri biz yapacağız.
Müthiş. Peki yine aynı şekilde yapay zekayla böyle bir dijital, mesela tıkladığınızda o bölgenin giyim kültürü, tarihsel, hmm, açıdan belki, hmm, bir kronolojik olarak siteye koymak ya da platformun sayfasına koymak gibi bir şeyiniz var.
Düşüncemiz var. Olacak, tabii ki var. Bu akademik bilgi üretimi, özgün bilgi üretimi gerçekleştikçe, bu konuda yol aldıkça yapay zekayı da devreye sokacağız.
Bir tarih var mı? Ne kadar süre içerisinde bu platform açılacak?
Şimdi girişime. Bir de 5'i birden mi yoksa peyderpey mi gelecek?
Yok, bu projeler eş zamanlı başlamadı. Mesela sanat tarihi projelerimiz biraz daha erken başladı. Şimdi mitoloji sözlüğüne 2026'da başlıyoruz. Ama 2026 yılının sonunu hedefliyoruz bitirmeyi. Ya da bitmese bile, bunlar yıllara sari projeler, bitmese bile şöyle yapacağız. Projede %75'lik bir düzeye geldiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağız.
Tabii son dönemde aşçılık, şeflik çok ilgi gören meslekler ve burada siz mutfaktan bahsettiniz. Mutfak kültürü platformu oluşturacaksınız. Pek çok ürünün ya da yemeğin Türklere mi ait olduğu yoksa başkalarına mı ait olduğu tartışması da sıkça yaşanıyor. Yunanlardan tutun da İsveçlilere kadar pek çok kişi bize ait köfteyi, yoğurdu, döneri sahipleniyor. Ya, evet. Almanya'ya bir gidiyorsunuz, Alman döneri yazıyor. Bu açıdan bu mutfak platformunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben ama siz ne sunacaksınız orada onu merak ediyorum.
Elbette çok önem verdiğimiz bir diğer projemiz gastronomi, mutfak kültürü. Dünyada şu an konuşulan yeni bir kavram var. Gastronomi diplomasisi. Kültür diplomasisi ile birlikte gastronomi diplomasisi de konuşuluyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir kere hangi yemeğin, hangi yöreye, hangi ülkeye, hangi kültüre ait olduğunu ortaya koyabilmek için ve dünyada kendinizi bu anlamda kabul ettirebilmek için öncelikle bir akademik çalışma yapıp bunu delillendirmeniz lazım. Kaynaklarla ortaya koymanız lazım. İkinci bir husus da bunun kadar önemli olan bunu dünyaya tanıtmak gerekiyor. Yani dönerin, yoğurdun veya da işte farklı yemeklerin neden bize ait olduğunu farklı platformlarda işte bir gastronomi diplomasisinin dili olan İngilizce ve Fransızca ile bu dillere çevirerek yapılan çalışmaları dünyayla paylaşmak ve az önce bahsettiğiniz defile gibi yurt dışında çeşitli platformlarda
belki bir festivalde yani belki bir
elbette bu ortamlarda festivallerde farklı akademik çalışmaların sonucu olan belki programlarda da olabilir. Bu gastronomi Türk mutfağını tanıtıcı faaliyetlerde de bulunmak son derece önemli. Tabii burada büyükelçiliklerimizle birlikte çalışacağız. Onların desteğiyle bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi değerlendiriyoruz.
Bir de Atatürk Kültür Merkezi Başkanısınız. Atatürk'ün sofrası da aynı şekilde bu platformun içinde yer alacak mı?
Elbette. Çankaya sofrası. Elbette. Çankaya sofrası da yer alacak. Bizim kurumlarımızın kurucu lideridir Atatürk. Türk Tarih Kurumu'nu, Türk Dil Kurumu'nu biliyorsunuz bizzat kendisi kuruyor. Biz 83'de kurulan kurumlarız ama Atatürk'ün adını taşıyan kurumlar olarak ahde vefamızın gereği olarak öncelik vereceğiz elbette.
Çankaya sofrasına.
Tabii ki.
Ve tabii bu mutfak kültürde hangi dönemden itibaren alınacak? Yani işte Osmanlı öncesi Selçuklu dönemi, o döneme ait veriler var mı şu anda elinizde? Çünkü mutfak bölümü ve aşçılık okulları evet fakültelerde son dönemde açılmaya başlandı ama yine de yeterli sayıda değil.
Bu konuda çalışan ciddi bir akademik kesim var. Kadro var üniversitelerimizde. Burada bir dönemleme sınırlaması yapmadık.
Yapmıyorsunuz.
Bütün Türk kültür, Türk mutfağına ilişkin bilinen her şeyi kapsıyor bu proje. Ya sadece işte Selçuklu, Osmanlı veya İslamiyet öncesi sonrası diye bir kısıtlamaya gitmiyoruz. Akademik kaynaklardan ulaşabildiğimiz bütün verileri bu projeyi somutlaştırma adına, onun hizmetine sunma adına kullanıyoruz.
Bir de tabii mitoloji platformu dediniz. Mitoloji deyince hep bize Yunan mitolojisi ya da Viking mitolojisi, Kalevala gibi şeyler geliyor ama Türk mitolojisinin büyüklüğü de tartışılmaz. Ama tanıtımında bir eksiklik yaşadığımız kanaatindeyim. Bu açıdan önemli bir platform olacağını düşünüyor musunuz bunu?
Hiç kuşkumuz yok. Türk mitolojisi sizin de belirttiğiniz gibi aslında dünya mitolojileriyle kıyaslandığı zaman çok zengin bir içeriğe sahip. Fakat bizim belki de sorunumuz sahip olduğumuz değerlerin farkına varmamak ve dünyaya tanıtamamak. Aslında biz bu projelerle önce kendimiz tanıyacağız. Türk mitolojisinin büyüklüğünü, zenginliğini Ve sonra da onu yine farklı dillere, aynen masa projesinde yaptığımız gibi farklı dillere çevirmek suretiyle dünyanın da Türk mitolojisinden gerekli beslenmesini, Türk mitolojisini öğrenmesini sağlayacağız.
Bir şey fark ettim bu bütün platform ve projeleriniz içerisinde. Arkeologlar yine öne çıkıyor aslında. Yani giyinme kültüründe olsun, bu mitolojide olsun. Çünkü son dönemde o kadar çok kazı yapılıyor ki ve yeni yeni pek çok şey aslında mitolojiye dahil oldu. Yeni şeyler keşfedildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de arkeologlardan destek alıyorsunuz mutlaka.
Elbette. Ya bu çalışmaların en önemli özelliği zaten disiplinler arası olması.
Evet.
Yani burada siz arkeoloğa ihtiyaç duyuyorsunuz.
İşte masallarda tiyatroculardan destek alınmış.
Evet.
Defile yapılırken belki bir modacıdan destek alınca.
Elbette. Kesinlikle öyle. Arkeologlardan, sanat tarihçilerinden, halk bilimcilerinden, tarihçilerden, filologlardan, tabii bu ürettiğiniz bilgiyi dünya dillerine çevirirken filologlardan. Yani aslında multidisipliner dediğimiz bu disiplinler arası boyut bizim projelerde temerküz ediyor. Kendisini ortaya koyuyor. Ve bu ilmi birikimi birlikte değerlendirmek gerekiyor ve farklı bilimlerin katkısını bu proje süreçlerine dahil etmek kesinlikle lazım.
Hocam hiç boş durmuyorsunuz. Yani böyle boş kaldığınızda acaba hangi proje üzerine çalışsam, yeni bir proje üretsem?
Ben aslında çok da bir güzel projemiz daha var. Ondan da vaktimiz
çok
varsa
kısa bahsetmek
isterim.
Buyurun.
Bu filolojiden bahsetmişken şimdi Cumhuriyet Türkiye'sinde bir ilk olma özelliği taşıyan başka bir projemiz var. Ondan bahsedeyim. Bizim Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren büyüklerimizin hayatlarını 10 dile çeviriyoruz. Mesela burada Fatih'i, Atatürk'ü 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında birlikte çalıştık. Mevlana, Yunus Emre, işte Ahmet Cevdet Paşa'yı çalışacağız. Farabi, Cezeri. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Cahit Arf. Mesela ünlü bir matematikçimiz, Arf teoremi var biliyorsunuz ODTÜ matematikte. Bu projede de çıkış noktamız şu. Alanında temayüz etmiş bilim insanlarına yazdırdığımız bu biyografiler akademik bilgiye boğmadan 16-20 yaş arası gençliğe, gerek Türk gençliğe ve gerekse dünya gençliğine hitap edecek şekilde bu devlet adamlarımızı ve düşünce insanlarımızı tanıtmak. Biz matematik bilimine bir katkı veriyoruz. Diyoruz ki bizde Cahit Arf diye bir bilim insanı var, matematikçi. Bunu bir Fransız genç, bunu bir Alman genç bilmeli. Halil İnalcık'ın hayatına hakeza çalışacağız. Fuat Sezgin proje dahilinde var. Ve burada altına çizmek istediğim bir husus var. Bu projeleri biz, bu çevirileri uluslararası çeviri standartlarıyla yapıyoruz. Yani Japonca'ya çeviriyoruz, İspanyolca'ya çeviriyoruz. Dünyada en çok kullanılan Çince'ye çeviriyoruz. Mesela siz şu an Japonya'da, Tokyo'da veya Pekin'de bir üniversite kütüphanesine gittiğiniz zaman Yunus Emre'nin hayatını, Atatürk'ün hayatını, işte Japoncasını, Çincesini bulabilirsiniz. Biz bu anlamda Dışişleri Bakanlığımızla işbirliğiyle çalışıyoruz ve ürettiğimiz bu proje çıktılarını Dışişleri Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Onlar da hedef ülkelere, ilgili ülkelere gönderiyorlar.
Sayın Ersan, anlatacak o kadar çok şey var ki ama süre etmiyor.
Çok proje var.
teşekkür ederiz.
Biz de teşekkür ederiz. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı olarak bizim konuğumuz oldunuz ama pek çok projeyi anlattınız. Bu kadar platform, bu kadar proje hem bizi çok heyecanlandırdı. Her biri de ayrı program konusu aslında. Bunları tek tek ele almak isteriz zamanı geldiğinde. 2026 içerisinde de pek çoğu tamamlanacak gibi. Evet. Bunlar tamamlandıkça da bizde hem haber konusu olacak hem de program konusu olacak. Tekrar size çok teşekkür ediyoruz.
Asıl ben size bizi, kurumumuzu anlatma fırsatı verdiğiniz için TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Yine diyelim, masalları konuştuk ama sadece masalları konuşmadık. Mitolojiden mutfağa, gastronomiye kadar pek çok konuda Atatürk Kültür Merkezi'nin yaptığı projeleri ele almaya çalıştık. Bir programın daha sonuna geldik.
Evet.
Didem Güner ile Özlem Öztaş hazırladı programı. Evet. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Hayal, hayat, sanat diyeceğiz yine haftaya.
Hayallerinizin hayat bulduğu bir hafta olsun. Hoşça kalın.
hayal, hayat, sanat.